Adana'nın şahı, Adana'nın padişahı. Adana FM, Adana FM 95.3.
Dinleyicilerimiz, kısa bir reklam aramız sonrasında her hafta olduğu gibi bu hafta yine Sözün Gücü programı dop dolu bir şekilde radyolarınızın, ortamlarınızın sevgili Çetin Ulucan'ın hazırlayıp sunmuş olduğu Sözün Gücü program başlıyor efendim. Bu haftaki değerli konuğumuz ceza avukatı Rıdvan Şahin Beyefendi, canlı yayın konuğumuz, değerli misafirimiz de burada. Kendisine Adana FM ailesi olarak da hoş geldin dileklerimizi iletelim. Hoş geldiniz efendim.
Hoş buldum, teşekkür ederim.
Bu arada değerli dinleyicilerimiz, hemen sözü sevgili Çetin Ulucan Beyefendi'ye devredelim. Hadi bakalım, radyolarınızın volümünü açıyorsunuz. Sözün Gücü programı Adana FM 95.3'te radyolarınızın, ortamlarınızın konu olmaya başladı.
Teşekkür ediyorum.
Rica ederim efendim.
Tüm dinleyicilerimize sevgiler, saygılar sunuyorum. Bu haftaki konuğumuz avukat Rıdvan Şahin. Ben de hoş geldiniz diyorum. Öncelikle kendinizi tanıtmanızı rica ediyorum.
Adım Rıdvan Şahin. 30 yaşındayım. Mardinliyim. Orada doğup büyüdüm. Adana'da hukuk fakültesini kazandım. Burada avukatlık mesleğini icra etmeye çalışıyorum. Amacım avukatlıkta bir konuda ihtisaslaşmak. Bu da benim çocukluktan beri hayalim olan ceza avukatlığı üzerine. Yani avukatlık hedefim yok. Ceza avukatlığı ya da ihtisaslaşmış avukatlık üzerine yoğunlaşmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince mesleğimi Adana'da icra etmeye çalışıyorum.
Evet. Ben de bu vesileyle İzmir Karabağlar Cumhuriyet Lisesi'nde yatılı okurken aynı yatakhaneyi paylaştığım İzmir Baro Başkanlığı yapmış olan Sayın Mustafa Çetin'e, yine aynı görevde bulunan Özcan Aydın'a, yine aynı yatakhaneyi paylaştığımız Muratpaşa Belediye Başkanı Avukat Ümit Uysal'a ve hukuk eğitimi alan tüm arkadaşlarıma buradan selam olsun. Sayın avukatım, yasama, yürütme ve yargı kuvvetler ayrılığı son yıllarda gerçekten yasama, yürütme ve yargı işlevini yerine getirebiliyor mu? Özellikle yargı ile ilgili şikayetlerin bu kadar artmasının sebepleri nelerdir? Yani gerçekten yargı ile ilgili, hukukla ilgili, adaletle ilgili ciddi bir şikayet var. Bu konudaki sizin görüşleriniz nelerdir?
Şimdi öncelikle yasama, yürütme, yargı, evet, kanun nezdinde bir ayrımı olan hususlar. Lakin bunun pratikte ne kadar gerçekleşip gerçekleşmediği önemli. Takdir edersiniz ki birçok kurumda olduğu gibi yasama, yürütme ve yargı konusunda da sadece lafzi, yani kağıt üzerinde, söz üzerinde olan bir ayrım var. Her kuruma müdahale belli siyasi kitleler tarafından ya da mevcut iktidar tarafından olduğu gibi yargı üzerinde de bir şekilde bu gözle görülebiliyor. Bunu her gün haberlerde ya da biz adliyede ya da toplumda insanlar birbiri arasında görebiliyorlar. Bunun esas sebeplerinden biri benim kanaatimce liyakatsızlık. Yani özellikle darbe girişiminden sonra var olan ve yıllardır belli bir noktaya gelmiş hakim, savcılar bir şekilde suçlu veya suçsuz, tamamen yargının konusudur ama bir anda el çektirilince yeni bir ihtiyaç türedi ve hızlı hızlı hakim, savcı adayları alındı. Hızlı hızlı alınınca haliyle ortaya bir liyakatsızlık çıktı. Özellikle son dönemlerde hakim ve savcı tercihlerinde mülakat veya diğer şekilde tercih edildiği için sınav üzerinden değil de genelde mülakat üzerinden bir tercih alınıyor. Bu da bir liyakatsızlığı ortaya çıkarıyor. Bu nasıl önüne geçilebilir? Aslında temelde var olan bir bozukluk var. Temeli düzeltmediğiniz sürece yukarıdan yaptığınız her müdahale etkisiz kalacaktır. Öncelikle bunun için iyi bir hukuk fakültesi eğitimi, hakim savcı seçimlerinin gerçek liyakata ve sınava uygun olması ve artık yargısal siyasal güçlerin yargıya müdahale etmemesi lazım. Bu üç unsur birlikte tamamlandığında çok rahatlıkla bunun üstesinden gelinebileceğini düşünüyorum.
Evet, sorularımdan biri de yine 15 Temmuz, siz buradan girdiniz, ben devam edeyim. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra terör örgütü bağlantısı belirlenen çok sayıda hakim ve savcı görevden alındı. Bunların yerine göreve başlayan hakim ve savcılarla adalet mekanizması devam ediyor. Bu sizin davalarınızı nasıl etkiledi? Zaten belli bir kesintiye de uğradı süreç. Bu sizi ve sizin davalarınızı nasıl etkiledi? Yani yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam görevde olan hakim savcıların üçte birinden fazlası görevden alındı. Yani rakam olarak da sanıyorum 5000'in üzerindedir. Yani 6-7 bin civarına ulaşabilir rakam. Şu anda net rakamı hatırlamıyorum ama yani çok ciddi bir sayı ve neredeyse adalet mekanizmasının, hukuk mekanizmasının tamamen yenilenmesi gibi bir süreç oldu.
Açıkçası söyle, bahsettiğiniz süreçte evet bu konuda belki eleştirilebiliriz de ne, yani suçluysa neden alınmasın görevinden, ama kontrollü bir şekilde yapılabilirdi bu. Gerçekten o kadar insanın suçlu olup olmadığını da bilemiyoruz tabii ki, ama bu bize neyi getirdi? Davalarımız etkilendi mi? Kesinlikle etkilendi. Şimdi evet, başarılı ve liyakat sahibi hakim ve savcılarımız hala görevde. Yeni gelenlerden de başarılı olanlar var, ama burada esasen önemli olan bir anda 5000-6000 kişinin gidip yerine 5000-6000 kişinin gelmesi değil. Sağlıklı şekilde bir seçimle, yani sağlıklı bir tercihle getirilseydi yeni hakim ve savcılar yine uygun olacaktı. Bunların seçim sistemiyle, bunların yerine getiriliş sisteminde aslında bir aksaklık var. Yani aslında o darbe girişimi olmayıp o 5000-6000 kişi gitmeseydi yine aynı sistem var olacaktı. Belki 5000-6000 tane kaliteli hakim savcımız daha olacaktı.
Şöyle söyleyeyim, yani bu hep varsayımlar üzerinden belki senelerce konuşacağımız bir olay sanıyorum. Çünkü o 5000-6000 hakim görevden alınmasaydı onların verdiği kararlar da yine çok tartışılan kararlardı. Yani hatırlayalım, Ergenekon davası gibi birçok dava var. Yine onlar da çok tartışılacaktı, ama biraz önce söylediğiniz şeye bir şey ilave etmek isterim. Yani o bunlar suçlu muydu, suçlu değil miydi? Mutlaka suçlu olanlar vardı, belki olmayanlar da vardı içinde, ama belki görevden alınmayıp da yine onlarla ilişkisi, örgüt mensubiyeti olan ve şu anda görevde olan hakim ve savcıların da olmama ihtimali yok değil. Yani o da olabilir. Mutlaka bunun dediğiniz gibi çok iyi araştırılıp suçlu olanların cezasını çekmesi ama suçsuz olanların da bir şekilde aklanmaları gerekiyor diye düşünüyorum ben.
Haklısınız. Aslında bu hem yargıda hem var olan bütün bürokrasideki esas sorunlardan biri de
Yalnız bir tek hukukla da ilgili değil bu söylediğim. Onu da belirtmek isterim.
Kesinlikle. Bunun sebebi esasen bizim sorunlara çözüm yöntemimizin günü kurtarmak şeklinde oluşu. Yani bir belediye başkanıysanız da günü kurtarma peşindesiniz. Bir yargı mensubuysa günü kurtarma peşindesiniz. Hızlıca bir hareket yapayım. Bugüne uygun olsun, ama gelecekte ne olacağı beni ilgilendirmiyor. Yani bir şehirde bir altyapı sorunu oluyor, belediye başkanları müdahale etmiyor. Sebebi ise onu insanlar tarafından görülmeyecek olması ve oradaki popülizmi yakalamayacak olması. Yargıda da esas unsurlar dururken işte yargı reformu adı altında sürekli paketler açıklanıyor. Var olan paketlerin içeriğine baktığınızda o gün ortaya çıkmış sorunla ilgili geçici şekilde bazı çözümler var. Ama gelecek bu arada yıpranıyor. Gelecek yani geleceği sondaki tünelde ışık göremiyoruz. Sıkıntı orada. Derdimiz sadece günü kurtarmak.
Yargı paketi deyince siz 2015'ten beri avukatlık yapıyorsunuz. Doğru. 2015'ten beri birçok yargı paketi açıklandı. Baktığınızda da birbirinin benzeri şeyler, yani çok fazla yenilik var mı? Yok, ama o paketlerin de birçoğu uygulama aşamasında uygulamaya konamıyor. Yani kanun var ama kanunu bile tam uygulayamazken o paketleri ne kadar uygulayabiliyoruz?
Şimdi sorun şu, zaten yargı paketi benim için incitici bir tabir. Yani bunu Adalet Bakanı ya da gerçekten yargıda üst düzeydeki insanlar bu nasıl incitici bulmuyor, ben hayret ediyorum. Yargı paketi, yani süpermarkete gidip bir poşeti doldurmakla eşdeğer yani. Siz bir reform yapacaksanız, bir düzenleme yapacaksanız her şeyi alanına uygun şekilde yapmalısınız. Siz ceza hukukunda bir düzenleme yapıyorsunuz, içerisinde SGK ile ilgili kanun tasarısı var. Yani bir komisyonun kurulu bir konu üzerinde gerçekten bir reform yapacaksa o şekilde bir kanun çıkarması lazım. Haklısınız. Şöyle bir sıkıntı var. Yine az önce bahsettiğim yere geliyorum. Sadece günü kurtarma peşinde olduğu için kanunu çıkardık mı kardeşim? Evet, çıkardık. Peki bu uygulamaya geçiyor mu? Asla. Sebebi ne? Sistem tekelden yönetiliyor. Yani kanunu çıkarmak yetmez. Keşke bu kadar kanun çıkacağına zaten var olan kanunların liyakat sahibi insanlar tarafından sadece uygulansa kafiydi aslında.
Evet, en büyük problemimiz uygulamada. Biz burada daha önce birçok konuda konuştuk. Yani Türk Mühendis Mimar Odalarından buradaki şube başkanlarının birçoğunu aldık. Yani herkesin ortak sıkıntısı yasayla ilgili, yönetmelikle ilgili bir sıkıntı yok. Hep uygulamayla ilgili sıkıntı var. Mesela inşaat mühendislerinin sıkıntısı buradaki yerel yönetimlerin olan, yani bir tek yerel yönetimler de değil, merkezi hükümetten de aynı sıkıntıyı yaşıyorlar. Buradaki kanunu, yönetmelikleri hayata geçirme konusunda eksiklik var. Kanunu okuduğunuzda ya çok güzel, yönetmeliği okuduğunuzda çok güzel. Yani bu sizi depremden de koruyacak, işte altyapı olarak hiçbir sıkıntı yaşamayacağınız bir sistemi öngörüyor. Ama uygulamaya baktığınızda tamamen tersi bir durumla karşıyayız. Hukukta da aynı problemler demek ki var. Yani hayatımızın her alanında yasa, yönetmelik konusunda güzel yazıyoruz ama uygulama konusunda aynı hassasiyeti bir türlü gösteremiyoruz. Onu anlıyorum ben.
Kesinlikle öyle. Bunu da 3 başlık altında toplayabiliriz aslında bunun sebebini. Bir, liyakatsızlık, yani uygulayıcıların liyakatsizliği. 2, biat kültürü. 3, rant. Yani biz rantı böyle belli bir inşaat alanında, işte arazi alanında zannediyoruz ama rant ülkenin her yerinde var. Biat ülkenin her yerinde var. Liyakatsızlık ülkenin her yerinde var. O sebeple zaten liyakat sahibi, herhangi kimseye biat etmeyen ve rantı kendisine şiar edinmemiş kişileri kurumların başına getirdiğimizde, bu kurumların başı çok büyük kurumlar bile düşünmemek lazım. Yani bir nüfus müdürlüğündeki müdür dahil bir kurum kurumun başındadır. Bu üç ortak özellikle devam etse aslında sistem çözülecek ama maalesef bundan uzağız ve belki pesimist konuşacağım ama tünelin sonunda da bir ışık göremiyorum açıkçası bu konuda.
Vallahi şöyle söyleyeyim, Aralık 2021'de yapılan bir araştırma, yani bir aylık bir araştırma, orada da Metropol'ün yaptığı bir araştırma, en güvenilir kurumları sormuşlar veya kurumların güvenilirliğini sormuşlar, öyle söyleyeyim. Yargı ve mahkemeler 10 üzerinden 4.1 almış. Bankalar onunla aynı oranda. TÜİK %4, ondan 0.1 eksik. Medya, yani çuvaldızı kendimize de batıralım, 3.6 ve son sırada politikacılar 3.4. Yani burada maalesef yargıya ve mahkemelere güven çok yüksek değil. Hatta ortalamanın altında medyaya ve politikacılara güven ortalamanın altında. Bu da içinde bulunduğumuz durumu sanıyorum özetliyor mu?
Kesinlikle içler acısı, bilmiyordum bu tespiti de, içler acısı bir durum. Bir de şöyle bir durum söz konusu aslında. Yargıdan kasıt, belki biz yargı diye bahsettiğimizde işte 3-5 insanın ceza alması, cezaevine girmesi hususu değil aslında. Sadece bu kadar basit değil yargı. Yargı bir ülkenin siyasal sisteminin de kurucusudur.
İşte adalet olmayınca hiçbir şey olmuyor. Yani adaletin olmadığı yerde başka bir şey, insanların en büyük ihtiyacı adalet. Çok yani bu herkes için.
Çok basit bir örnek vereceğim. En son düzenlemeyle işte dolar yükseldi. Türkiye'nin para biriminin bir önemi kalmadı. Amaç dendi ki yabancı yatırımcıyı buraya çekmek. Türkmenistan sizin gidip 100 lira koyup 500 lira kazanabileceğiniz bir ülke. O kadar yatırıma açık bir yer ki. Para birimi düşük ama dünyanın hiçbir yatırımcısı oraya gitmiyor. Sebebi derebeylik sistemi gibi yönetiliyor. Gidip büyük paralar kazanabilirsiniz ama o parayı elinizde tutamazsınız. İşte bizim ülkemizde sıkıntı bu. Büyük yatırımcıyı çekelim yahut da bu ülkeye güveni, istikrarı sağlayalım diye ekonomiyi allak bullak ediyoruz. Ama yargı olmayınca kimse buraya gelmekten o gücü göremiyor kendinde. Evet. Sıkıntı burada. Aslında yargı çok daha büyük. Adalet çok daha geniş kapsamlı. Haklısınız o konuda.
Ekonomik olarak bir yerin para biriminin düşük olması yatırımcı için tercih etmesi konusunda sadece ögelerden bir tanesidir. Yani bir şimdi parametre. Hukuki olarak yarın güvenmediği bir hukuk sisteminde kimse gidip de para yatırmaz. Bakın Çin'de komünist sistem vardı. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri gitti Çin'e yatırım yaptı. Neden? Hukuki olarak 3 yıl sonra da, 5 yıl sonra da, 20 yıl sonra da haklarını biliyorlar. 3 yıl sonra da bir olay olsa kanunlar karşısında ne olacağı belli. Hukuk sistemi düzgün olmayan bir ülkeye para biriminden dolayı kimse gidip, sadece ihracatınıza katkısı olur mu? Olur. O da Türkiye'de ekonomik olarak baktığınızda zaten ihracatımızın büyük bir bölümü ithal ikamesiyle yapılıyor. Yani ham madde ithal olarak geliyor. O yüzden ya inşallah söylenenlerin bir kısmı bile doğru çıksa o bile iyi bir şey. Kısa bir ara verip devam edelim.
Adanalı Radyo, Adana FM 95.3.
Lütfen dikkat. Sizin firmanızın reklamları da yayınlansın. İşiniz açılsın. Cironuz artsın ister misiniz? O halde şimdi arayın Adana FM. Reklamlarınız için 352 49 73 352 49 73.
Adana'nın şahı, Adana'nın padişahı. Adana FM, Adana FM 95.3.
Değerli dinleyicilerimiz, kısa bir ara sonrasında Sözün Gücü programı tüm hızıyla devam ediyor. Yeniden mikrofon sevgili Çetin Ulucan sizde beyim.
Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Son dönemde farklı olaylarda mahkeme tarafından serbest bırakılan birçok kişi sosyal paylaşım sitelerinde oluşan tepkilerin ardından savcıların itirazı sonucu tekrar çıkarıldıkları mahkemelerde ilk kararın tersi kararlarla tutuklama kararı verilerek tutuklanıyorlar. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yani ne değişiyor? İlk mahkemede serbest bırakılan kişi İkinci mahkemede tutuklanıyor.
Şimdi öncelikle tutuklanma, serbest kalma, kişilerin ceza alması veya beraat etmesi, insanlar bu algıyı tam kestiremiyorlar. Bir kişinin bir suçla ilgili ceza alıp beraat etmesi...
Hüküm demedim zaten.
Geleceğim oraya. Onu bir belirteyim müsaadenizle. Bir ceza alıp beraat etmesi delile bağlıdır. Ama benim tanımlamamda bir kişinin serbest kalıp tutuklanması anlık olarak bir kafa karışıklığıdır. Çok net. Çünkü tutuklanma belli kurallar çerçevesinde hakim takdirinde olan bir husus. Sosyal medyanın etkisine geleceğim orada. Aslında burada dünyanın en tehlikeli
çok şeyi. Çok tehlikeli bir şey.
Dünyanın en tehlikeli şeyi. Ve bu yani, bizim görmediğimiz bir hususu da aslında kırpıyor.
Çok masum bir kişiyi yani en azından kısa sürede olsa tutuklu olarak yargılanmasına karar verilebiliyor yani.
Şimdi sorunuzu daha net anladım. Benim bakış açımla aslında bakıyorsunuz. Ben şeye karşıyım. Yani bir olayın, bir hukuki vakanın haberler üzerinden insanlara yansıtılmasına karşıyım. Çünkü ben daha en azından kendi davalarımda ya da hakim olduğum davalarda haber içeriğiyle dosya içeriğinin birbiriyle örtüştüğüne hiç şahit olmadım. Haberlerde, özür dileyerek söylüyorum, siz de bir medyacısınız ama daha popülist, daha böyle sansasyonel şekilde verilmeye çalışılan husus aslında dosya kapsamında hiç öyle olmayabiliyor. Hiç alakası bile olmayabiliyor.
Zaten biraz önce medyaya ne kadar güvenildiğini de, daha doğrusu güvenilmediğini de belirten bir araştırmanın sonuçlarını burada kesinlikle paylaştım. Bu arada şunu da dipnot olarak ekleyeyim. Medya içerisinde de en çok güvenilen kurum radyolar. Bunu da özellikle belirteyim. Ama sosyal medya dediğiniz, ben ona sosyal paylaşım sitesi diyorum. Medya demek çok doğru değil. O apayrı bir şey. Yani onun güvenilirliği medyayla filan kesinlikle karşılaştırılmaması gerek. Zaten onunla ilgili oranlar da var. Onlar eksi de zaten. Yani güvenilmekle ilgili bir durum yok onlara, ama sonuçta bir kısım şeylere etki edip mahkemenin karar vermesinde rol oynuyor. Yani bu çok o kadar tehlikeli bir durum ki yani belki birçok kişi bunun tehlikesinin farkında değil ama yani bir hukukçu olarak bunu tabii ki sizden dinlemek tabii ki daha doğru.
Şöyle ifade edeyim. Öncelikle bahsettiğiniz ayrım gerçekten müthiş. Medya için, yani ben şöyle bir tanımlamada bulunuyorum. Medya demeniz için sizin bir efor sarf ederek bir şeye bakmanız lazım. Araştırmanız lazım.
Bir de kuralları var yani. Tabii belli ki. Bir kuralları var. Medyanın
adabı var, usulü var. Ama sosyal medya dediğiniz ya da sosyal platform dediğiniz şey siz araştırmadan önünüze düşen bir şey. Aradaki fark birincisi o. İkincisi benim nezdim, yani haddim değil tabii, medyacı olan sizsiniz, medyaya hakim olan sizsiniz, ama şimdi buradaki tehlikeye gelelim öncelikle. Buradaki tehlike aslında sadece birkaç kişinin sosyal medya aracılığıyla ya da sosyal platform aracılığıyla tutuklanması değil. Evet, bu bir mağduriyet mi? Mağduriyet. Evet, bu insanlara zarar mı veriyor? Kesinlikle veriyor. Ama daha büyük bir tehlikenin kapısını aralıyor. O da şudur.
Ya belki doğruyu da buldurabiliyor ama sonuç itibariyle onun etkisiyle bir şey oluyorsa ileride her şey onun etkisiyle olabilir.
Doğruyu buldurması da aslında acı bir şey.
O da yani, kötü yani.
Doğruyu buldurması da
o da yargı şey. Açısından yani gerçekten üzücü bir durum olur.
Kesinlikle. Aslında burada hakim ve savcılarımızın daha dirayetli davranması lazım. Sosyal medya, platformlar yerinden oynasın. Bir karar varsa arkasında esas tehlikeyi, bu konunun esas açacağı tehlike aslında şudur. Şimdi herkesin suç işleme özgürlüğü var. Herkes suç isteyebilir. Sadece bu suç işlenen suçlarla ilgili devletin yasalar çerçevesinde size bir savunma hakkı tanınıyor. Ve bu savunmanız yargı nezdinde mantıklı argümanlar şeklinde ortaya konulduğunda tutuklanmanızı gerektirecek bir husus ortaya çıkmıyor. Haliyle şöyle bir tehlikenin kapısını aralıyor. Biz ısrarla bu sosyal medya terörüne devam ettirirsek bu oluşan baskı ileride savunmanın kitlenmesine sebebiyet verecek. Ve belki de bazı masum insanların da kendisini ifade etmesinin önünü kesecek. Çünkü biz biliyoruz ki ülkemizde siyasal iktidar zaten günü kurtarma peşinde. Israrla bu sosyal platformlardaki yargı terörüne devam edildiğinde yarın öbür gün bunlardan etkilenip sırf insanlara popülizm olsun diye belki de savunmanın bazı ayaklarını kırmak zorunda kalacak. Savunmanın ayakları da kırıldığında bir bakacağız ki bu sefer masumlar kendilerini ifade edemiyorlar. Bir söz vardır, suçluyu kazırsanız altından insan çıkar diye. Şimdi gerçekten belki bizdeki, yani en azından hukukçu olarak bizdeki bir mesleki deformasyondur ama biz her bir olay konuşulduğunda direkt olarak o suçludur ya da bu eylemi gerçekleştirmiştir şeklinde bakarsak sağlıklı bir yargılama yapamayız. Ama mahkeme yerine geçiyorlar ve bunun çok büyük etkileri olacak. Sebebi ise şu: siyasal iktidar yarın öbür gün bunlardan etkilenip ciddi manada insanların kendilerini ifade edemeyeceği noktaya getirecek hukuk kurallarını. Çünkü biz günden etkilenen, andan etkilenen bir siyasal iktidarın yönetimi altındayız. En büyük tehlike aslında burası.
Ya, gelecek. Siyasal iktidar ne olursa olsun sonuç itibariyle sosyal paylaşım platformlarının bu derece etkin olması dünyanın her yerinde sıkıntı yaratır bence. Yani diğer ülkelerde tabii ki yargının böyle etkilendiğini de ben düşünmüyorum da ama etkilenen bütün ülkelerde aynı problemler yaşanacaktır.
Bunun esas unsuru benim için aslında Z kuşağı. Çünkü bahsettiğiniz o sosyal medya yargı terörünü oluşturan büyük kesim Z kuşağını içeriyor kanaatimce. Z kuşağının da şöyle bir özelliği var. Çok sevdiğim bir abim avukat Ali Çağlar Ünal bir yazı yazmıştı Z kuşağıyla ilgili. Z kuşağı ve suçla ilgili şöyle bir tanımlama yapıyor Z kuşağıyla ilgili. Z kuşağı özgürlükçü, bağımsızlığına düşkün, kural tanımayan, internet kullanıcısı ve bireysel düşüncesine çok hakim. Yani bireysel düşünceyi şiar ediniyor kendisine. Bu da bunu da ifade edeceği alan, yani aslında sosyal medya olmasa Z kuşağı yine var olsa bu kadar ifade edemeyecek. Bu var olan özelliklerle birlikte kendisini ifade ediyor ve hemen sonuç alıyor. Hemen sonuç alıyor. Yargımız da sağ olsun etkileniyor ki bunu da sayısız örnekle gördük. Bu çok daha büyük tehlikelerin önüne geçiyor. Burada sosyal medya kısıtlansın yahut da yapılsın bir çözüm değil. Burada esasen yargının belki de bu tarz davalarda daha sağlıklı şekilde kamuya bir açıklama yapması. Bu kişinin şöyle bir durumu vardı, şu sebeple serbest kaldı. İşte paylaşılan haberlerin aslında durumların gerçekçi olmadığına ilişkin sağlıklı bir açıklama yapsa belki de yeniden tutuklayıp da insanların var olan tansiyonunu düşürmesine de gerek kalmayacağını düşünüyorum.
O zaman Z kuşağıyla ilgili de şunu söyleyeyim. Toplam 17 yaş altı 467.931 2020 yılı rakamı. Bunun 148.523'ü suça sürüklenme. Bu TÜİK rakamları. 2.395 kabahat işleme, 13.914 kayıp, 230.405 mağdur ve 72.095 bilgisine başvurulan, yani çocuklarımız da suça sürüklenme konusunda sayılar sosyal medya harici bir durumdan bahsediyorum. Gerçekten yüksek rakamlar diye düşünüyorum ben. Siz bu konuda da bir şey söylersiniz herhalde.
Şimdi bununla ilgili tespit de aslında şu şekilde yapılabilir. Eskiden amiyane bir tabiri kullanacağım, özür dilerim ama suç işlemenin bir raconu vardı. Yani herkes hemen suç işleyemiyordu. Yani suç dünyasında da bir büyüklük, küçüklük, bir mertebe, bir durum söz konusuydu. İşte Z kuşağı bunu da ortadan kaldırdı. Kendisine olan o özgürlük, bağımsızlık ve hususu artık bireysel bir suç işleme şeyini daha çok önüne açtı. Mesela bir tespitim var özellikle Adana ile ilgili. Eskiden Adana'da bir suç işlenmeden önce, yani 15-20 yıl öncesini kastediyorum, belli kitleler vardı suç dünyasında. O suç dünyasının belli bir hakimiyeti altında, aslında o zararlı bir şey tabii ki, suç örgütleri, suç dünyası, ama bir nevi kendi otokontrolünü sağlıyordu. Ama şimdi mahalleden çıkan bir genç sosyal medya aracılığıyla, yine amiyane tabiri kullanıyorum, özür diliyorum, rajon kesebiliyor sosyal medyadan ve belki de hiç cesaret edemeyeceği suçu sadece orada bir şekilde dile geleceği için, sadece sosyal medyada dile gelip işte nam, ünvan ve kazanacağı için suçu gerçekleştiriyor. Buna o kadar çok şahit oluyoruz ki son dönemlerde de Adana'da işte geçen sene işlenen cinayet sayısı 2021 yılı içerisinde 72. Bir önceki sene 50'lerde, bir önceki sene 40'larda giderek artan bir sayı var.
Evet, geçen yıl oldukça fazlaydı
72
ya.
Tane cinayet işlendi.
Yapılan haberlerden hatırlıyorum.
Şeyler hariç. Öldürmeye teşebbüs dediğimiz yani ölüme yakın yaralamalar
yaralama sayısı
hariç.
Çok daha fazla zaten.
İşte esas sebebi aslında bu Z kuşağının sosyal medyayla birleştiğinde ne kadar tehlikeli hale gelebileceği. İnanın birçok suçta suç işlendikten sonra kişinin eylemi bunu medyada yayınlamak.
Evet.
Yahut da suç işlemese bile bir suç dünyasının içerisindeymiş algısı yaratmak. Silahlarla fotoğraf çektirmek, işte belli bir gruba biatını dile getirmek. Bu da aslında artan suç oranını da ciddi manada tetikliyor.
Evet. Peki son yıllarda davaların dağılımında bir değişiklik var mı? Hangi davalarda artma var? Bir de bunu söyle, biraz önceki sözünüzden devam ederek, geçici koruma altında olan halkımızın anlayacağı şekliyle özellikle Suriye göçüyle gelenlerin karıştığı suç oranı ile ilgili Adana'da durum nedir? Çünkü geçen valilik de onunla ilgili açıklama yaptı. İşte bu Suriye göçüyle gelen geçici koruma altında bizim hukuk deyimiyle bulunanların oluşturduğu bir çete diyeyim.
20 kişilik.
Sonra bunların herhalde bir tanesi hariç sınır dışı edildi. Biraz önceki söylediklerinizle de örtüşüyor bu bir şekilde. Bununla ilgili neler söylersiniz?
Şimdi öncelikle suçu belirleyen esas unsur insanların mağdur oldukları konular. Yani arz talep meselesi diyoruz ya.
Evet.
Suçu belirleyen de aslında sokaklarda veyahut da Adana için söyleyeyim, çok böyle sokaklara hakimmişim gibi bir algı oluşmasın da, Adana için suçu belirleyen esas olgu şudur. Nerede eksiklik varsa orada suç başlar. Ekonomik kriz varsa ekonomi yönelik suçlar başlar. Toplumsal bir bozukluk varsa işte töre veyahut da ölüme dair suçlar başlar. Adana'da son dönemdeki en büyük artan suç oranı hep her zaman vardı da dönem dönem değişir bu. Bir dönem kaçakçılıktı. Özellikle sigara kaçakçılığı tarzında. Bu dönem Adana'daki en yaygın suçlar özellikle uyuşturucu ticareti suçu. Akabinde gelenler de yaralama ve buna bağlı kasten öldürme suçları. Bu da aslında kasten öldürme ve yaralama suçları Adana'nın artık taşında toprağından var, suyundan var, biraz fazla asabi ve gruplaşmaların getirdiği aslında ölüm ve yaralamalar. Uyuşturucu ise tamamen ekonomik kayıp. Yani aslında iki unsuru var onun. Uyuşturucu ticaretinin yapılabilmesi için bir uyuşturucu alıcısının olması lazım.
Mutlaka.
Uyuşturucu alıcısının olabilmesi için zengin bir kesimin olması lazım. Yani para sahibi olan kişinin olması lazım. Uyuşturucu madde satan kişinin de yoksullukla, yani yoksul olması lazım. Bu aslında özellikle bu ekonomiyle birlikte orta direğin ortadan kalkarak belli bir zengin kesimin ve gariban kesimin ortaya çıkmasıyla gariban kesimin, işte zengin kesimi bir uyuşturucu satma durumunda ortaya çıkıyor. İş yok, çalışabilen bir alan, istihdam alanı yaratılmıyor. Eskiden fabrikalar kenti olan Adana'da şimdi insanlar nerede çalışacağını bilmiyor. Haliyle sokaklarda bir şekilde uyuşturucu madde ticaretine sebebiyet veriyor. Bu husus özellikle uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili, özür dileyerek söylüyorum, göçmenlerle ilgili tespitim de şu: göçmenlere şöyle bir handikapı var. Evet, eleştiriyoruz, durumunu yapıyoruz ama şimdi biz yıllardır bu ülkede yaşıyoruz, biz ve suç işleyen diğer insanlar hukuk kurallarına hakimler, neyin suç olup olmadığını biliyorlar, buna rağmen suç işliyorlar. Bu insanlar hukuk kurallarını bilmiyorlar. Tamam, belli toplumsal normda tüm dünyada yaygın olan ve bilinen suçlar vardır elbette. Ama bu hukuk kurallarının katılığını ve sertliğini de bilmiyorlar. Haliyle çok daha rahat davranabiliyorlar bir Türk vatandaşından, hukuk kurallarına çok hakim olmadıkları için. Onlarda en yaygın suç ise kendi ülkelerinde kullanmış olduğu uyuşturucu madde ticaret. Bir, göçmen kaçakçılığı çok yaygın onlarda çünkü artık sınır giriş çıkışlarında. İkincisi de kendi ülkelerinde temin edip bizim ülkemizde bulamadıkları uyuşturucu madde ticareti.
Evet. Uyuşturucu ile ilgili de şunu söyleyeyim. Adana uyuşturucu kullanımında Türkiye'deki en fazla uyuşturucu kullanan illerden birisi. Bu kanalizasyonlardan alınan örneklerle
ki müthiş bir çalışma
ortaya konmuş bir sonuç. Bunu da dipnot olarak belirtelim. Son dönemde kamuoyunda en çok konuşulan konulardan biri de kadın cinayetleri. Kadına karşı şiddet ve İstanbul Sözleşmesi. Bu sözleşme kalkmamış olsa bu yaşananlar engellenebilir miydi? Sadece sözleşme yaşananları önlemek için yeterli mi?
Şimdi kadına şiddet konusu benim nezdimde aslında hukuktan önce eğitimin konusu olması gereken bir müessese. Ama biz ısrarla kadına şiddetin hukuk üzerinden özür dilerim, buyurun.
Ben de tam böyle düşünen birisi olarak sordum bunu.
Yani biz kadına şiddette işin sonuçlarını düşünüyoruz. Halbuki işin çözümü eğitimle başlayan bir olgu. Yine dediğim gibi işte kadına şiddet, yani şu dense insanlar tatmin olacakmış gibi. Kadına şiddette bulunan 13 bin erkek oldu, 13 bin de hasta, müthiş. Aslında sorun bu değil. Sorun kadına şiddette bulunan 13 bin erkeğin olması. Bunu bir algılayamıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin ortadan kalkması bir şey değiştirdi mi? Bir şey değiştirmedi. Bir şey değiştirecek. Bir şey değiştirecek aslında. Çünkü İstanbul Sözleşmesi var diye bir erkek evde hanımına vurmamazlık yapmıyor ya da sokaktaki.
Ya şöyle söyleyeyim. Adana'da 5 bin avukat mı var?
Yani barosu cili ben, bazında 5500 belki 6000, aktif olarak en az 4000 vardır.
4000 avukat. Bu 4000'den yüzde kaçı İstanbul Sözleşmesi'ni okumuştur sence?
Ben %1'ini geçmeyeceğini düşünüyorum.
Yani arkadaş, kimse İstanbul Sözleşmesi'ni okumadı ki, bilmiyor ki neye göre. Yani bir de o olayı gerçekleştirirken kimse İstanbul Sözleşmesi'ni ya da şu kanunu bu kanunu düşünerek o işi yapmaz. Yaptıktan sonra belki hafifletici sebeplere bakabilir.
İşte bu aslında şeyden kaynaklı bir durum. Biz suç engellenmesinin yüksek ceza politikasıyla olabileceğini düşünüyoruz. Bu konuda aslında en çürütücü örnek Orta Doğu toplumlarındaki idam cezasıdır. Ya bir insana verilebilecek en büyük ceza kişinin kendisini öldürülmesidir. İdam cezasıdır. İdam cezası olmasına rağmen İdam cezasını gerektiren suçları Orta Doğu'da hala işlemeye devam ediyorlar. İstanbul Sözleşmesi'nin şöyle bir önemi var ki gelecek nesiller bakımından en azından hangi yargısal hangi siyasal iktidar gelirse gelsin bir şiar edinebileceği, hukuk kurallarını o çerçevede düzenleyebileceği için kıymetlidir. Yoksa İstanbul Sözleşmesi bugün alındı, bugüne etkilemiyor. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması belki geleceği etkiler. O sebeple sizin kastettiğiniz gibi bir insan bir kadına şiddette bulunmadan önce bir bakayım ben yasaya ne kadar ceza alacağım ben işte yüzüne vurmayayım da ayağına sıkayım falan tarzı böyle bir şeyi yok aslında. O sadece yaşam toplumdaki belki yer yer medyayı düzenliyor, İstanbul Sözleşmesi'nin varlığı hukuk kuralları düzenlendiğinde onu etkiliyor yahut da insanların toplumsal yaşamına etki edip belki bir nebze olsun geri bırakıyor. Sadece bunun için önemli olduğunu evet. Düşünüyorum.
Avukat sayısı ihtiyacın üzerinde mi? 150'nin üzerinde hukuk fakültesi ve 16.000'in üzerinde kontenjan artı yurt dışında okuyan hukuk okuyanlar var. Yani yıllık 16.000 civarında yeni mezun ve bu da yıllık 16.000 yeni avukatın mesleğe atılması demek oluyor. Bu önümüzdeki yılları nasıl etkiler? Nasıl bir tablo oluşturur? Ve onun ardından da söylemek istediğiniz son sözlerinizi alıp programı, aslında çok soru var ama maalesef zamanımız da bitti. Son sözlerinizle kapatalım.
Şimdi artan avukat sayısı aslında acınası bir tablo. Ciddi manada acınası bir tablo. Benim de müthiş eleştirdiğim bir konu. Ben herkesin avukatlık yapmasına karşıyım. Yani hukuk fakültesi bitirmiş her insanın avukatlık yapmasına karşı olan biriyim. Liyakat, yani özellikle Amerika'da, İngiltere'de her hukuk fakültesi bitiren kişi avukatlık yapamıyor. Belli sınavları var, belli baroya kabuller var. İşte duruşmaya çıkabilen avukatlar, dilekçe yazabilen avukatlar, baristerler, solisterler şeklinde bir ayrım var. Ülkemizde bu yok. Şimdi bu bize neyi getirtiyor? Yani bugündense ki liyakata uygun avukat yapalım. Sen de duruşmaya giremeyecek avukatlardansın, ben kabul ederim. Önemli olan sistemin kalitesi.
Ya da planlamayı doğru yapıp bu kadar fakültesini açmamak mı gerekiyor ya da?
O bence parametrelerden biridir ve yani çok etkileyecek bir parametre değildir. Sayısız hukuk fakültesi açsın. Eğer bir siz sağlıklı bir sınav getirirseniz ve her sene sadece ülkeye 1000 tane avukat girecek, bu sınavı geçen 1000 avukat derseniz liyakatlı, zaten onlar kendi kendini kapatmak zorunda kalacaklardır. Çünkü insanlar artık tercih etmeyeceklerdir. Anlatabiliyor muyum? Aslında önemli olan bu. Çünkü insanlar hukuk fakültesine gitmekten imtina edecektir. Ya daha liyakatlı kişiler burayı tercih edecektir. O da aslında yine aynı noktaya geliyoruz burada. Hukuk düzenindeki eksiklik. Çünkü avukatlık mesleği tercih edilirken bu bir idealist tavırla yahut da hukuk düzenine gerçekten bir katkıyla değil, bir para kazanma. Tabii ki her insanın amacı para kazanmaktır mesleğinde, ama avukatlık, doktorluk gibi belli başlı meslekler bazen de hukuk nosyonunun ya da tıp nosyonunun içinde bulundurması gereken, insanların yapması gereken bir olgudur. O sebeple ben burada sağlıklı bir sınav sistemiyle bunun kesinlikle önüne geçilebileceğini düşünüyorum.
Başka söylemek istedikleriniz varsa da onları da alalım.
Başka söylemek istediğim husus aslında suç ve ceza politikası ile ilgili birkaç dakikanızı almak istiyorum. Şimdi suç ve ceza politikası, ülkemizde bir suç arttığında hemen ya da bir suça yönelik haberler arttığında hemen o suçun cezasının arttırılması yoluna gidiliyor. Bu inanılmaz müthiş bir yanlış. Bunun yerine gerçekten bir suçun ortaya çıkmasında sağlıklı bir yargılama yaparsanız çok daha büyük engelleyici rolü olur.
Suçun sebeplerini ortaya koyup onu...
O birazcık daha belki şey olabilir. Ben daha hızlı bir çözümden bahsediyorum. Çünkü eğitim sistemine giderseniz bir en azından oradan verim almanız 10-15 yıllık bir...
10 yıldan fazla.
10-15 yıllık bir şey. Ama hızlı bir çözüm istiyorsanız, kardeşim seni buraya hakim, savcı olarak koyuyorum, sağlıklı bir yargılama yapman lazım, hususunu ortaya çıkarmanız lazım. O kadar masum insan, o kadar masum insan yanlış yargılamalar üzerinde cezalandırılıyor ki herkes şeyden bahsediyor. Özellikle yani suç işlemiş insanların dışarı çıkmasından, ama özellikle masumların yanlış yargılamalar üzerinden, yeknesak olmayan yargılamalar üzerinden yaşadığı mağduriyet çok daha yüksek. Bu hususu özellikle belirtmek isterim.
Teşekkür ediyoruz katılımınız için.
Ben teşekkür ederim ağırladığınız için.
Haftaya görüşmek üzere diyelim.
Adana'nın şahı, Adana'nın padişahı. Adana FM, Adana FM 95.3.